Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 18, sayfa 336. Baba kime denir? Hem annesini hem de babasını kaybetmiş küçük bir kız, büyük annesiyle birlikte yaşıyordu ve yatak odası oturdukları evin üst katındaydı. Bir gece yaşadıkları evde yangın çıktı ve büyük anne küçük kızı kurtarmaya çalışırken yanarak öldü. Yangın büyük bir hızla yayıldı ve evin giriş katı bir anda alevler içinde kaldı. Komşular itfaiyeye haber verdiler ve evin bütün giriş noktaları alevler içinde kaldığı için çaresiz bir şekilde itfaiyeyi beklemeye başladılar. O sırada küçük kız evin üst katındaki pencerelerden birinde göründü ve çaresiz bir biçimde bağırmaya başladı. Ancak o anda kalabalığın arasında itfaiyenin gecikeceği, çünkü başka bir yangını söndürmeye çalıştıkları haberi yayılmaya başladı. Birdenbire elinde bir merdivenle bir adam eve doğru koşmaya başladı. Adam merdiveni evin yan tarafına dayadı ve pencerelerden birinden içeriye girdi. Az sonra da kucağında küçük kız pencerede göründü. Kızı aşağıdaki kalabalığın eline teslim etti ve gecenin karanlığında kayboldu. Kasaba halkı bir araştırma yaptıktan sonra küçük kızın hayatta hiçbir akrabası olmadığını anladı ve birkaç hafta sonra onu kimin evlat edinip büyüteceğine karar vermek üzere toplandı. Bir öğretmen çocuğu büyütmek istediğini söyledi ve ona iyi bir eğitim verebileceğini dile getirdi. Bir çiftçi küçük kızı evlat edinmek istediğini, çünkü çiftlik yaşamının çocuk için sağlıklı olacağını söyledi. Diğerleri de çocuğun kendileriyle yaşaması için değişik gerekçeler dile getirdiler. Sonunda kasabanın en zengin adamı ayağa kalktı ve "Bu çocuğa sizin sağladıklarınızın tümünü, üstelik para ve paranın alabileceği her şeyi sağlarım" dedi. Bu sırada çocuk başı önünde sessiz bir şekilde oturuyor ve konuşulanları dinliyordu. Toplantıyı yöneten adam, "Söz almak isteyen başka biri var mı?" diye sordu kalabalığa. Salonun arkalarından bir yerden bir adam çıktı. Sanki acı çekiyordu. Yavaş yavaş yürüyerek kalabalığın önüne geldi. Sonra çocuğun önünde durdu ve ona ellerini uzattı. Ellerinde ve kollarında yara izleri vardı. Çocuk o anda bağırmaya başladı. "İşte beni kurtaran adam." Oturduğu sandalyeden yere atladı ve adamın boynuna sarıldı. Aynı o gece kendisini kurtarırken sarıldığı gibi. Yüzünü onun göğsüne gömdü ve birkaç kez hıçkırdı. Sonra da yüzünü kaldırıp adamın yüzüne baktı. "Baba." Erik Fromm. Sadece gerçek. 1940'lı yıllarda Notre Dame takımının orta saha oyuncusu olan Szymanski bir davada tanık olarak dinlenmektedir. Hakim sorar. "Bu yıl Notre Dame takımında mı top koşturuyorsunuz?" "Evet efendim." "Hangi pozisyondasınız?" "Orta sahada oynuyorum efendim." "Orta sahada ne kadar iyisiniz?" Szymanski yerinde kıpırdadıktan sonra, "Efendim, ben Notre Dame'ın şimdiye kadarki en iyi orta saha oyuncusuyum." Mahkeme salonunda yerini almış olan antrenör Frank Leahy şaşırır. Szymanski hep alçak gönüllü, kendi değerini pek takdir etmeyen bir futbolcudur. Sorgulama bittikten sonra Szymanski'yi bir köşeye çeker ve neden öyle dediğini sorar. Szymanski kıpkırmızı olmuştur. "Bunu söylemek çok zoruma gitti aslında. Ama kutsal kitap üzerine yemin ettiğimden gerçeği söylemek zorundaydım" diye yanıt verir. Kendi kendine yaratılan acı. Bazı acılardan kaçış olmamasına rağmen bazılarını da kendimiz yaratırız. Acıyı hayatın doğal bir parçası olarak kabul etmeyi reddetmenin, kişiye kendisini sürekli bir kurban olarak görmesine ve sorunları nedeniyle başkalarını suçlamaya götürmesini buna örnek olarak gösterebiliriz. Fakat çektiğimiz acıları başka yollarla da arttırırız. Sık sık bize acı veren şeyleri zihnimizde tekrar tekrar çevirerek, uğradığımız haksızlığı büyüterek acımızı sürekli kılar, onu canlı tutarız. Belki de bunun durumu değiştireceği, ki bu asla olmaz, hakkındaki bilinçsiz bir istekle acı dolu anılarımızı tekrar yaşayıp dururuz. Duyduğumuz zihinsel huzursuzluk ve acıya pek çok yolla katkıda bulunmaktayız. Her ne kadar zihinsel ve duygusal dertlerin olması doğal olsa da, bu olumsuz duyguları bu kadar kötü hale getiren de genellikle bizim bu duruma katkıda bulunmamızdır. Dalai Lama ve Howard Cutler, Mutluluk Sanatı adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: mezar taşlarının üzerine dökülen en acı gözyaşlarının sebebi, söylenmemiş sözler ya da tamamlanmamış işlerdir. Anonim. Biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz? Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç bir tavırla rektörün bürosundan içeri girer girmez sekreter fırlayarak önlerini kesti. Öyle ya, bunlar gibi ne ediyor belirsiz taşralıların Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi? Adam yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi. İşte bu imkansızdı. Rektörün o gün onlara ayıracak saniyesi yoktu. Yaşlı kadın çekingen bir tavırla "bekleriz" diye mırıldandı. Nasıl olsa bir süre sonra sıkılıp gideceklerdi. Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler geçti. Yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekreter dayanamayarak yerinden kalktı. "Sadece birkaç dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok." diyerek rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yoktu. Genç rektör isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Zaten taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye cesaret etmek, olacak şey miydi bu? Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti. Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard'da okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişlerdi. Oğulları burada o kadar mutlu olmuştu ki onun anısına okul sınırları içinde bir yere bir anıt dikmek istiyorlardı. Rektör bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi. "Madam," dedi sert bir sesle, "biz Harvard'da okuyan ve sonra ölen herkes için bir anıt dikecek olsak, burası mezarlığa döner." "Hayır, hayır," diye haykırdı yaşlı kadın. "Anıt değil, belki Harvard'a bir bina yaptırabiliriz." Rektör yıpranmış giysilere nefret dolu bir nazar fırlatarak "bina mı?" diyerek tekrarladı. "Siz bir binanın kaça mal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bölüm 7,5 milyon dolardan fazlasına çıktı." Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyar bunaklardan kurtulabilirdi. Yaşlı kadın sessizce kocasına döndü. "Üniversite inşaatına başlamak için gereken para bu muymuş? Peki biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz o halde?" Rektörün yüzü karmakarışıktı. Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve bayan Leland Stanford dışarı çıktılar. Doğu Kaliforniya'ya, Palo Alto'ya geldiler ve Harvard'ın artık umursamadığı oğulları için onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi kurdular. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden Stanford'tı. Ayağınıza kadar gelip sizinle görüşmek isteyen insanlara yaklaşmadan önce bir kez daha düşünmeniz dileğiyle. Nuh'un gemisinden yaşam öğütleri. Vapuru kaçırmayın. Hepimizin aynı gemide olduğunu asla unutmayın. İleriye dönük plan yapın. Nuh gemisini yapmaya başladığında henüz yağmurlar başlamamıştı. Her zaman formda olun. 100 yaşına gelseniz bile Birileri sizden çok önemli şeyler isteyebilir. Eleştirileri dinlemeyin. Yapılması gerekiyorsa o işi kesinlikle bitirin. Geleceğinizi yüksek topraklarda kurun. Güvenlik için çifter çifter yolculuk edin. Hız her zaman avantaj olmayabilir. Çitalar, salyangozlarla aynı gemideydi. Stres altına girince bir süre için kendinizi koyverin. Nuh'un gemisi amatörler tarafından yapıldı. Titanic ise profesyoneller tarafından. İstediği kadar fırtına olsun, sonunda sizi bekleyen bir gök kuşağı bulursunuz. Bütün Dünya Dergisi, Mart 2004. Marquez'den dostlara veda. Yakalandığı kanser nedeniyle sağlık durumu kötüleşen ve inzivaya çekilme kararı alan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez yakın dostlarına bir veda mektubu gönderdi. Yazarın mektubu değişik dillere çevrildi ve internette yayınlandı. İşte usta yazar Marquez'in duygu yüklü veda mektubu. Tanrı bir an için paçavradan bebek olduğumu unutup can vererek beni ödüllendirirse, aklımdan geçen her şeyi dile getiremeyebilirdim. Ama en azından dile getirdiklerimi ayrıntısıyla aklımdan geçirir ve düşünürdüm. Eşyaların maddi yönlerine değil, anlamlarına değer verirdim. Az uyur, çok düş görür, gözümü yumduğum her dakikada 60 saniye boyunca ışığı düşünürdüm. İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır. Başkaları durduğu zaman yürümeye devam ederdim. Başkaları uyurken uyanık kalmaya gayret ederdim. Başkaları konuşurken dinler, çikolatalı dondurmanın tadından zevk almaya bakardım. Eğer Tanrı bana birazcık can verse, basit giyinir, yüzümü güneşe çevirir, yalnızca vücudumu değil, ruhumu da tüm çıplaklığıyla açardım. Tanrım, eğer bir kalbim olsaydı, nefretimi buzun üzerine kazır ve güneşin yüzünü göstermesini beklerdim. Gökyüzündeki aya, yıldızlar boyunca Van Gogh resimleri çizer, Benetti şiirleri okur ve serenatlar söylerdim. Gözyaşlarımla gülleri sular, vücuduma batan dikenlerinin acısını hissederek dudak kırmızısı taç yapraklarından öpmek isterdim. Tanrım, bir yudumluk yaşamım olsaydı, gün geçmesin ki karşılaştığım tüm insanlara onları sevdiğimi söylemeyeyim. Tüm kadın ve erkekleri en sevdiğim insanlar oldukları konusunda birer birer ikna ederdim ve aşk içinde yaşardım. Erkeklere yaşlandıkları zaman aşkı bırakmalarının ne kadar yanlış olduğunu anlatırdım. Çünkü insan aşkı bırakınca yaşlanır. Çocuklara kanat verirdim. Ama uçmayı kendi başlarına öğrenmelerine olanak sağlardım. Yaşlılara ise ölümün yaşlanma ile değil, unutma ile geldiğini öğretirdim. Ey insanlar! Sizlerden ne kadar da çok şey öğrenmişim. Tüm insanların mutluluğun gerçekleri görmekte saklı olduğunu bilmeden dağların zirvesinde yaşamak istediğini öğrendim. Yeni doğan küçük bir bebeğin babasının parmağını sıkarken aslında onu kendisine sonsuza dek kelepçeyle mahkum ettiğini öğrendim. Sizlerden çok şey öğrendim ama bu öğrendiklerim pek işe yaramayacak. Çünkü hepsini bir çantaya kilitledim. Mutsuz bir biçimde. Artık ölebilir miyim? Acı bilginin kaynağıdır. Bilginin her türü acıdan gelir. Eğlenceye düşkünlük, duraklamak ve geriye bakmamak eğilimindedir. Oysa acı hep nedenleri sorar. İnsan ağrılarda incelir. Sürekli kurcalayan, törpüleyen acı ruhun toprağını alt üst eder. Yeni düşünce meyveleri için gerekli havalandırmayı sağlayan da bu alt üst oluştur. Nietzsche. Umut ve yaşam. Nedenle kötü olursa olsun asla pes etmeyin. Bu benim başıma nasıl geldi diye düşünmeyin. Benden daha kötü durumda olan insanlar da var diye düşünün. Uçurumun kenarında bile taklalar atabilirsiniz. Üstelik gülümseyerek. Önemli olan ruh ve akıldır. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışın ve hastalığınızın arkasına saklanmayın. Her günün tadına varın. Akşam nereye gideceğinizi planlayın. Geleceğinizi planlamayın. Yalnızca başkalarının yardımına açık olmayın. Kendinize de yardım edin. Hala bir şeylerin üstesinden gelebileceğinizi gösterin herkese. Yapamayacağınız şeyler için boş yere üzülmeyin. Yapabileceğinizi yapmaktan zevk almak için uğraşın. Stephen Hawking. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J. Kate Moorhead. Ölenin yerine. Amerika'nın eski başkanlarından Wilson, tanıdıklarının kendisinden sık sık bir şeyler istemelerine alışık olmasına karşın, yüksek rütbeli bir bürokrat arkadaşının çoğu anlamsız istekleri karşısında öfkeye varacak denli sinirleniyordu. Bu arkadaşı bir gün Wilson'ı yine çileden çıkaracak bir istekte bulundu. Ticaret Bakanlığındaki bir genel yönetmen bu sabah ölmüş dedi. Sizce bir sakıncası yoksa onun yerine ben geçebilir miyim? Wilson, uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşının bu isteği karşısında sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak ona şöyle karşılık verdi. Bence hiçbir sakıncası yok bunun dedi. Siz onun yerine tabuta girmek istedikten sonra. Bütün Dünya Dergisi, Mayıs 2002. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Oyun bitti mi? Şah da, piyon da aynı kutuya girer. İtalyan atasözü. Acele aranıyor. Paylaşmanın kendini azaltmak olmadığını, yüz yüze konuşmanın arkadan konuşmaktan daha etkili olduğunu, günaydın demenin borç para vermek olmadığını, lütfen demenin utanılacak bir şey olmadığını, yönetici olmanın emir vermek olmadığını, iş yerinde şarkı mırıldanmanın suç olmadığını, aslarıyla aynı asansöre binmenin asansörü düşürmeyeceğini, saygının el pençe divan durmak olmadığını, gülmenin laubalilik olmadığını, saygı duyulacak ve duyulmayacak iş diye bir ayrımın olmadığını, yöneticiye duymak istediğini söylemenin iyilik olmadığını, eğitimin dinlenme olmadığını, iletişim kurmanın yalnızca konuşmak olmadığını, özür dilerim demenin küçültücü olmadığını, yaşamda sevinçler denli, hüzünlerin de olduğunu, mutluluk maskelerinin satılmadığını bilen, kendisi ve tüm dünya ile barışık olan ve bunları tüm çevresine anlatıp aşılayacak kişiler aranmaktadır. Bütün Dünya Dergisi, Mart 2004. Zararı yoktur. Arada sırada insanlara kibarlık göstermenin kimseye bir zararı yoktur. Eşinize onu sevdiğinizi söylemenin kimseye bir zararı yoktur. Oğlunuzun beslenme çantasına onu çok sevdiğinizi belirten bir not yazmanızın kimseye bir zararı yoktur. Tekerlekli sandalyedeki bir kadına kapıyı açmanızın kimseye bir zararı yoktur. Postacı için posta kutusunun yanına bir kutu kurabiye bırakmanızın kimseye bir zararı yoktur. Market kasasındaki kuyrukta önünüze birinin geçmesine izin vermenizin kimseye bir zararı yoktur. Erkek kardeşinize telefon edip onu çok özlediğinizi söylemenizin kimseye bir zararı yoktur. Belediye başkanına bir mektup yazıp yaptığı işleri takdir ettiğinizi bildirmenizin kimseye bir zararı yoktur. Huzur evine arada sırada çiçek götürmenizin kimseye bir zararı yoktur. Hasta bir arkadaşınıza çorba pişirip götürmenizin kimseye bir zararı yoktur. Kızınızla evcilik oynamak size zevk verir. Alışverişten dönerken paketlerinizi taşımanıza yardım eden çocuğa teşekkür etmenizin kimseye bir zararı olmadığı gibi o insanı da mutlu eder. Yardımcınıza yarım gün ücretli izin vermenizin size pek bir zararı yoktur. Köpeğinizle oynarsanız rahatlarsınız. Yemeğe ya da sinemaya gidemeyen yaşlı bir kadını yemeğe çıkarıp sonra da sinemaya götürürseniz kendinizi çok iyi hissedersiniz. Masaj yaptırmanızın kimseye bir zararı olmadığı gibi kendinizi harika duyumsamanıza neden olur. Arada sırada insanlara kibarlık göstermenin kimseye bir zararı yoktur. Hatta belki de bunu hep yapmalısınız. Sandy Ezrin. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: yaşam geriye bakarak anlaşılır. İleriye bakarak yaşanır. J. Kate Moorhead. Kaybeden şampiyon. Medyanın ve insanların çok fazla ilgi göstermediği engelliler olimpiyatında ilginç enstantaneler vardır. Belki de insanlar keyifleri ve estetik zevkleri bozulmasın diye itibar etmez bu yarışlara. Oysa ne insanlık dersleri verilir, ne dayanışmalar sergilenir engelliler olimpiyatında. 15 yıl önceki oyunlarda olduğu gibi. 400 metre tekerlekli sandalye startı verildiğinde 8 sporcu büyük bir çabayla ileri atıldı. Tribünler itiraf etmeseler de engellilerin kendilerini kanıtlama çabasını içleri burkularak ve acıyla bakıyor, acıma utancını da alkışlarla gidermeye çalışıyorlardı. İlk 100 metrenin bitiminde yarışmacılar ikiye bölünmüştü. Seyirci yalnızca alkışlıyor, normal yarışlarda olduğu gibi "Hadi aslanım, koş, koş" diye bağırmıyordu. Zaten yeterince zor koşullarda yarışan bu insanlara ekstra bir yük yüklememek için. Yalnızca alkış. İkinci 100 metre geçildiğinde 3 kişi öne çıkmıştı. Kalan son 200 metre bu 3 engelli sporcunun arasında geçecekti. Fakat son 100'e girilirken üçüncü de kopmuş, iki sporcu kalmıştı. İkisi birbirlerini denetleyerek adeta yan yana gidiyorlardı. Biri zayıf ve çelimsiz, öteki şişman, iri yapılıydı. Bitiş noktasına metreler kala zayıf olanı yalnız kaldığını duyumsadı. Rakibinin ne kadar geride kaldığını görmek için başını çevirdiğinde çok şaşırdı. Şişman yarışmacı pistin dışına çıkmış, tekerlekli sandalyesi ters tarafa dönmüş, engelli yarışmacı bu beklenmedik aksilik karşısında çaresizce teslim olmuş, başını ellerinin arasına almış ağlıyordu. Ve bugüne dek spor tarihinin hiçbir branşında olmamış bir şey oldu. Olimpiyat şampiyonluğuna metreler kala zayıf yarışmacı tekerlekli sandalyesini durdurdu, geri döndü, son 100 metreye birlikte girdikleri rakibinin yanına gitti. Eliyle rakibinin sandalyesini düzeltti, piste çıkardı, arkadan itmeye başladı. Nereye kadar mı? Yarışı kazandırıncaya dek. Ağlayan rakibi önde, o arkada, bitiş çizgisini geçtiler. Tribündeki kişiler, hakemler, antrenörler hep birden ve ayakta insanlık tarihini kaybeden şampiyonunu çılgınca alkışlıyorlardı. John Moynum, Bütün Dünya Dergisi, Ağustos 2004. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: bir insanla göz göze gelmek için insan olmak gerekir. Jerzy Lec. Bir yıldıza iki nedenden ötürü bakarsınız. Parlaktır, anlaşılmazdır. Yanı başınızda çok daha yumuşak bir pırıltı, çok daha büyük bir bilmece vardır. Kadın. Victor Hugo. Politikacının yaşamının yarısı seçmeni, geri kalan yarısı ise birbirini aldatmakla geçer. Mark Twain. Benim mutsuzluğum, hayır diyemeyen bir insanın mutsuzluğuydu. Dazai Osamu. Bağışlayıcılık kadar kusursuz bir intikam yoktur. Josh Billings. Kendimizi başkaları aracılığıyla keşfederiz. Carl Jung. Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Anonim. Hiçbir iş yapmayan adam boş oturuyor demektir. Fakat kendi yetenek ve bilgisinden daha aşağı bir işte çalıştırılan kişi de onun kadar boş oturuyor demektir. Sokrates. Uygarlığın ilerlemediğini kim söylüyor? Her savaşta bizi yeni bir silahla öldürüyorlar. Will Rogers. İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar fazla konuşurlar. Montesquieu. Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur. İkisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Bacon. Çok soru soran bize aptal gelebilir. Aslında gerçek aptal hiç soru sormayandır. K. Immerman. Dört gazete bin tane oktan daha fazla korkutur. Napolyon Bonaparte. Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler geminin batmamasını bir türlü affedemezler. Wislow Brudzinski. Ratinglerinin çok yükselmesi üzerine ben bir canavar yaratıyorum. Reha Muhtar. Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. Epiktetos. Düşünceler ve Sohbetler. Ay dolunay olunca küçülmeye başlar. Japon atasözü. Kibar ve asil olmak için 3 üniversite bitirmek gereklidir. Birini dedeniz bitirecek, birini babanız, sonra da siz. Bernard Shaw. Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir. Balzac. Dünyada içtenlikle istediğim ve bana yaşamı sevdiren bir ikili var. Aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse yaşamımı veririm ama özgürlük uğrunda aşkımı harcarım. Victor Hugo. Az bilmek için bile çok okunması gerekir. Montesquieu. Başarının gizli ısrarla istemektir. Benjamin Disraeli. Benimle çalışanlar belki cehennemi yaşadılar. Ama ben karşılığında onlara cennetin anahtarını verdim. Reha Muhtar. Bir haber toplantısından. Kullanılan dil ne olursa olsun, kişi için en önemli ve kulağa en hoş gelen söz kendi ismidir. Pek çok kişi sizin limuzininize binmek için can atıyor. Ama sizin istediğiniz, arabanız bozulduğu zaman sizinle birlikte otobüse binebilecek birisi. Oprah Winfrey. Başarı, kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır. Sweet Marden. Herkes insan olamaz. Goethe. Sevgi açlıktan değil, fazla tokluktan ölür. Anonim. Yarışı daima en kuvvetli ve en hızlı olanlar kazanmaz. Ancak herkes onların üzerine oynar. Gibbon. Tartışacak zamanım yok. Pişman olacak zamanım da yok. Hiç kimse beni kendimden nefret etmemi sağlayacak kadar alçaltamaz. Lawrence Jones. Büyük adamların hatası güneş tutulmasına benzer. Onları herkes görür. B.Kong. Benim bütün ilgim geleceğe yöneliktir. Çünkü hayatımın geri kalan kısmını orada geçireceğim. Charles Kettering. Tanrı beni benden korusun. İspanyol özdeyişi. Savaşmadan tartışılamaz. Cicero. On sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 358.